Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri, bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdaidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale, ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz. Kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinizi Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, aile olmaya giden yolda 54 önemli usulü sizlerle paylaşıyordum. Ama son dönemlerde okullar ve öğrencilerle ilgili yaşadığımız sıkıntılarımızın kök nedeni olan 18 maddelik okullarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve geleceğimiz adlı serimizin 4. bölümündeyiz. Aziz dostlarım, okullarda şiddet problemi yok, akran zorbalığı yok. Okullarda eğitim problemimiz var demiştik. Çünkü bir sistem problemimiz var. Eğitim sistemimiz problemli olduğu için de şiddet ve zorbalık üretiyor. Elbette yaşadığımız bu vahşete doğuran birçok unsur var. Ama bir numarada bu saydığım 18 maddelik kök nedenlerde bir numarada anne ve babaların evlatları için üniversite eğitimine endekslenmiş yüksek gelirli bir kariyer arzuları yer alıyor demiştik ve bu maddeyi inşallah açıklamaya devam edeceğim. Anne babalar evlatları yeter ki bir üniversite kazansınlar diye 15-20 yıllarını ve neredeyse tüm maddi ve manevi kaynaklarını seferber ettikleri bir üniversite fetişizmi yaşıyorlar. Halbuki Rabbimiz de ki, herkes kendi şakilesine, yani yaratılışına, fıtratına, tarzına, mizacına, huyuna, meşrebine, karakterine ve kişiliğine, potansiyeline ve tinetine göre amel eder, davranır diye buyuruyor. Yani anne babalar, üniversite peşinde değil de çocuklarının fıtratlarını keşfetmek üzerine birkaç yıl eğilseler, bu konuya önem verseler, zaten çocuktaki potansiyel inkişaf edip Allah'ın kendi çocuklarındaki muradını bulacakları için çocuk da, aile de, sistem de mutlu olacak. Her öğrenci illaki bir üniversite okumak zorunda değildir aziz dostlarım. Tüm eğitim sistemini üniversiteye kanalize etmek hem zaman hem kaynak hem de emek israfıdır. Üniversite sınav baskısı ailenin de çocukların da psikolojisini bozmaktadır. Bir ülkede 10 marka üniversite yeterlidir ihtisas üniversitesi olarak. Gerisi ihtiyaç fazlasıdır. Geçen hafta atanamayan öğretmenler örneği üzerinden açıkladığım üzere ihtiyaç fazlası üniversiteler ihtiyaç fazlası diplomalı işsiz üretir. Ve bu diplomalı işsizler için devletin onca yıl boşu boşuna harcadığı kaynak da çabası. Anne babaların üniversite sevdası sanayide, tarımda, hayvancılıkta, esnaf ve zanaatkarlarda çırak bırakmadı. Unutmayın, çırak yoksa kalfa yok, kalfa yoksa mevcut ustalar vefat ettiğinde o işlerin devamı da yok demek. Bu bir ülkenin mesleki olarak intiharı anlamına geliyor. Aziz dostlarım, herkesin üniversite yönlendirildiği bir eğitim, bireysel gelişim yerine kariyer yarışına indirgenmiş durumda. Bu da başta ahlaki özellikler olmak üzere çocuklarımızı yabancı dil, iletişim, kritik düşünce, problem çözme, dayanıklılık, cesaret, girişimcilik, liderlik ve inovasyon gibi gelecekteki hayatlarında sahip olmaları elzem olan birçok pratik yetkinlikler ve yetenekleri ıskalamaları anlamına geliyor. Birçok meslektaşım şimdi alınacak ama lütfen kusuruma baksınlar. Çocuklarımız 4 artı 4 artı 4 sisteminde üstelik bir de gittikleri üniversitede sözüm ona İngilizce dersi alıyorlar değil mi? Bilmem hiç başınıza geldi mi? Şöyle çocuğunuzla giderken bir turistle karşılaştığınızda ve konuşmanız gereken bir durum olduğunda onun yol tarifi sorması, sizin bir şey sormanız veya bir ihtiyaç, bir yardım hasıl olduğu durumda şöyle iki satır konuşacak İngilizcelerinin olmadığı ortaya çıkıyor değil mi? Kem küm edip duruyorlar. Ya geçtim İngilizceyi. 12 yıl sözüm ona matematik dersi alan bu çocuklar ki veliler matematik konusunda üniversite sınavındaki katsayısı yüksek olduğu için çok ama çok önem verirler. Yani Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, siyer bu tarz dersler boş geçebilir. Ama matematik dersi öğretmen gelmediğinde iki hafta üst üstüne kıyamet kopar. Ama buna rağmen bu kadar önem vermelerine rağmen PISA testi sonuçlarına göre Program for International Student Assessments diye uluslararası bir test var biliyorsunuz. Geçen hafta da açıkladım. PISA sonuçlarına göre neden bizim çocuklar çok ama çok gerideler? PISA testlerinde OECD ortalaması genellikle 500 puan civarındadır. En son açıklanan PISA 2022 verilerine göre Türkiye'nin durumu matematikte 453 puandayız. Sıralamaya baktığımızda durum daha vahim. 81 ülke arasında 39. sıradayız. 37 OECD ülkesi arasında 32. sıradayız aziz dostlarım. Yani aldığımız puanla da 472 puanlık OECD ortalamasının altındayız. Ortalama 472, bizim çocukların aldığı 453. Bu sonuca göre öğrencilerimizin %39'u temel yeterlik seviyesi olan ikinci düzeyin de altına düşmüş durumda. Hocam bu uluslararası bir test. Biz kendi üniversite sonuçlarımıza bakalım derseniz 2025 TYT matematik neti 6.64, AYT matematik neti 6.85. Yani 12 yıl sözüm ona matematik dersi alan, ek ders alan, özel ders alan, etüt merkezine ve dershanelere yollanan öğrencilerimiz hala 40 soruda 7 net barajının altında. Bilmiyorum uyanmamız için benim size daha ne tür bir veri vermem lazım can dostlarım. Bunun ne kadar vahim bir durum olduğunu şöyle anlatayım aziz dostlarım. Matematik yoksa analitik düşünme de yoktur. Nokta. Her zaman söylüyor büyüklerimiz. İslam bir düşünce dinidir diye 568 düşünceyle ilgili ayet-i kerime olduğunu söylüyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Peki yaşadığımız sorunların kök nedenine baktığımızda trafikte, toplu taşımada, evde, okulda, iş yerinde yaşadığımız bütün sorunların ortak noktası nedir sizce? Soruyorlar suç işleyen kişiye. Düşünemedim diyor. Kendi evladımıza soruyoruz. Akledemedim baba diyor. Düşünemedim diyor. Matematik bağımsız değişkenler arasında bir bağlantı kurma sanatıdır. Her şeyi yerli yerine yerleştirme sanatıdır. Rahmetli üvey dayım Hamdi Arıkan profesör, matematik profesörü yeğenim derdi. Matematik kayınvalidenin sana neden küstüğünü anlayabilme sanatıdır. Ya da telefonda konuşurken müşterinle birkaç saniye sonra verdiğim fiyatın kabul edip edilmeyeceğini anlama sanatıdır. Dayıcım derdim bize böyle öğretilmiyor. Öğretilmiyor ama matematik hayatın ta kendisidir yeğenim derdi. Allah gani gani rahmet eylesin bütün geçmişlerimize. Tablo bu kadar net iken hala anne babaların değerli olmak için illa üniversite okumak zorundasın zorlaması dayatması sizce ne kadar mantıklı? Anne baba tek hedef olarak üniversiteyi hedef tahtasına koyduğunda çocuklarda başarısızlık korkusu ve tükenmişlik sendromu ile birlikte bir amaçsızlık durumu da ortaya çıkıyor. Sonuç, diplomalı ama kendini yetersiz ve değersiz hisseden bireyler. Olaya bir de sosyolojik açıdan bakarsak, gerçi bu Profesör Doktor Ergun Yıldırım hocamın konusu ama kısmen değinelim inşallah. Sosyolojik açıdan bir toplum diplomayı sosyal statü simgesi haline getirirse, o toplumda bu bir kültürel sermayeye dönüşür. Üniversite eşittir üst sınıfa geçiş bileti olarak görülen bu statü, ailelerin çocuklarını meslek için değil, statü için okuttuğu anlamına gelir. Peki, diyelim ki üniversiteyi bitirdikten sonra verilen diploma, bizim kazandığımız bir toplu para olsun. Hani diploma yerine bize toplu bir para versinler, onunla iş görelim, iş kuralım. İnanın durumumuz aynen şöyle aziz dostlarım. Bize verilen para ile bir yere gittiğimizde ödeme yapmaya çalıştığımız para cinsinin kabul edilmediğini ya da en azından sistemde olan bir para bile olsa çoktan tedavülden kalkmış olduğunu görüyoruz. Diplomalar işe yarıyor mu sizce? Örneğimi lütfen doğru anlayın. Peki ödemenin kabul edilmeyeceğini bile bile hala o geçer akçe olmayan parayı kazanma konusundaki hırsımız, arzumuz, çabamız sizce ne kadar mantıklı? Üstelik aşırı diplomalaşma, credential inflation dediğimiz durum bir ülkedeki işlerin değerini düşürüyor. Toplumdaki yaygın kanaat okumaya değersizdir olunca mavi yaka işlere talebi düşürüyor. Hiçbir anne baba 30-40 yıl önce evladının eti senin kemiği benim diyerek aslan gibi bir çırak yapmıyor, bir ustaya teslim etmiyor. Bunu zul olarak görüyor. İşin sosyolojik kırılma noktası bu. Çocuk 10 yaşında, 11 yaşında aslanlar gibi sanayide ustasının yanında çok ahlaklı, çok terbiyeli, kendini çok geliştirmiş bir çırak olarak devam ederken, parasını kazanırken, alın teriyle helal para peşinde koşarken sizin çocuk okumuyor mu gibi bir aşağılık kompleksiyle yargılanıyoruz ve yadırganıyoruz. Sonuçta bu üniversiteye yığılma üretim sektörünü zayıflatıyor, sanayiyi zorluyor. Kendi bindiğimiz dalı kesiyoruz ticari açıdan, öyle söyleyeyim ben. Sosyolojik açıdan her gencin üniversiteye hapsedilmesi, tarım, hayvancılık, ormancılık ve balıkçılık gibi temel üretim alanlarında büyük bir emek boşluğu oluşturuyor. Toplumda mavi yakalı olmanın küçümsenmesi, sınıfsal bir gerileme ve toplumsal barışın bozulması neden oluyor. Üstelik bu toplumsal barış, mavi yakalı olmayınca bizim çocuklarımız, onların yerini doldurmaya çalışan mülteciler geldiğinde, göçmenler geldiğinde onların çalışması da gözümüze batıyor. Ya ne yapalım, üretim dursun mu Türkiye'de? Evvelden Gürcü kardeşlerimiz çay toplardı, şimdi Afrikalı kardeşlerimiz çay topluyor Karadeniz'de. Eskiden Güneydoğu'dan gelen gündelikçi işçi kardeşlerimiz pamuğu toplardı. Şimdi Suriye'den gelen kardeşlerimiz pamuğu topluyor. Eskiden şöyle ya da böyle bir şekilde köylü kardeşlerimiz hayvanları meralara götürüp otlatmakla alakalı çobanlık yapardı. Şimdi hiçbiri bu işe girişmeyince Afganlı kardeşlerimiz bu işi devralmış gibi. Sonra da oturup bu göçmenleri eleştirmek, onları yok etmeye çalışmak, yargılamak, yadırgamak bilmiyorum ne kadar mantıklı. Sosyologlar bu fenomeni kültürel bir yanılsama olarak görür aziz dostlarım. Üniversite eşittir sosyal yükselme mitinin aileleri ve toplumu gerilim altına soktuğunu belirtir. Ailelerde performans odaklı ilişki modeli hakim olur, sevgi koşula bağlanır, ülkeyi bir eğer ve çünkü sevgisi kapsar, nesiller arası çatışma derinleşir. Toplumsal düzeyde ise bir diploma enflasyonu işsiz veya düşük ücretli mezunlar yaratarak gençlerde hayal kırıklığı, öfke ve toplumsal huzursuzluk yaratır. Bu hayal kırıklığı ve öfkenin zaman zaman intiharlara varan sonucunu basından görüyorsunuz. Türkiye'de mezun işsizliğinin genel işsizliği aşması bu gerilimin en somut örneğidir. Sosyolojik olarak aziz dostlarım bu yaklaşım sınıf ayrışmasını pekiştirir. Üst orta kesimler üniversite baskısını artırırken alt kesimler ekonomik baskı altında kalır. Toplumsal huzur bozulur çünkü pratik beceri gerektiren sektörler sanayide, tarımda aşağı görülür. Bu da beceri açığı oluşturur, üretkenlik kaybı yaratır ve ekonomik dengesizliğe yol açar. Sonuç genç işsizliği, beyin göçü ve toplumsal istikrarsızlık. Bunun en önemli ama toplumda göz ardı edilen, hiç konuşulmayan bir vahim sonucu da şudur ki, ülke olarak beceriklilik katsayımız her geçen gün düşüyor. Bu konu ayrı bir program yapmaya değer, beceriksizlik katsayımızın düşmesi. Sanayide, endüstride, zanaatta, ev işlerinde, tamir işlerinde, bakım işlerinde, eve çağırdığımız ustaların yaptıkları işlere baktığınızda bu dediğimi anlayacaksınız. 8-10 yaşından çırak olarak yetiştirip 15-20 yıl o işte ustalaştırmadığınız bir kişi eline tornavidayı, penseyi, kelpeteni alıp size gelip iş yaptığında çıkan sonuç bu vahim sonuç oluyor maalesef. Peki olması gereken şey ne? Tarihin sert gerçeği, tarihi gerçekler ustalığın ürettiğini, teorinin tek başına yetmediğini gösteriyor. Toplumları yukarı taşıyan şey diploma sayısı değil, beceri yoğunluğudur aziz dostlarım. Ama herkesin masa başı iş beklediği bir toplumda sanayide çarkları döndürecek usta bulunamazken üniversite mezunları asgari ücretle iş bulamaz hale gelir. Bu durum toplumsal cinnetin ve adaletsizlik hissinin kaynağı olur. Gerçek şu ki, bilimsel anlamda söylüyorum bunu, bir ülkenin kalkınması için bir mühendise karşılık 10 kalifiye teknikere, bir ziraat mühendisine karşılık 10 bilinçli çiftçiye ihtiyaç vardır. Çiftçilerimizin çocuklarını ellerinden alıp üniversitede ziraat mühendisi yapacağız diye tarlayı da boş bıraktığınızda tarım gelişmez. Bugün yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu. Eğitimi insanın yeteneğine, şakilesine, potansiyeline, fıtratına, kabiliyetine göre değil, toplumun statü algısına göre tasarlamak. Bu sadece bireyi değil, bütün sistemi bozar. Tarihsel gerçekler dedim. Mesela Osmanlı'nın unutulan gücü ahilik bir meslek sistemi değil, bir insan üretme, insan yetiştirme modeliydi. Ahilik teşkilatı gerçekten sıradan bir esnaf örgütlenmesi değildi aziz dostlarım. Bu yapı, üç şeyi aynı anda yapıyordu. Üç ana fonksiyonu vardı. Çocuklarımıza meslek kazandırıyordu. Bir ustanın emri altında ahlaklarını inşa ediyordu. Ve toplumsal dengeyi koruyordu. Çok üzüldüğüm bir noktadır. Şu anda üniversite diplomasının bir sosyal statü olarak görünmesi gibi Osmanlı döneminde sosyal statü iş sahibi olmaktı. Çırak çıkmaktı. Kalfa olmaktı, bir ustanın emri altında o mesleğin püf noktasını öğrenmek için çaba sarf etmekti. Üstelik erken yaşta bir zanaat öğrenen, üretim aşamasında somut bir eser ortaya koyan o çırakları düşündüğümüzde onların öz yeterlik, self-efficiency dediğimiz duygusu çok daha çabuk geliştiği için çıraklık süreci bireye sabrı, hiyerarşiyi, emeği kutsalını öğretiyor ve onların ruhsal direncini artırıyordu. Kendilerini daha önemli ve değerli hissediyorlardı. Her şeyden öte tüketen değil üreten bir birey olarak topluma, aileye katkı sağlıyorlardı. Ahiriyim ben bir mürebbiyelik sistemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü çırak sadece iş öğrenmezdi. Sabretmeyi öğrenirdi. Eline, diline, beline sahip olmayı öğrenirdi. Kalfa olduğunda üretirdi. Usta olduğunda insan yetiştirirdi. Ustasından mesleği devralırdı. Bugün biz ne yapıyoruz? 17 yaşına kadar çocuğu 4+4+4 uğruna hayattan koparıyoruz. Sonra 21-22 yaşına kadar üniversitede boğduğumuz bilgiler altında hayata hazır ol diyoruz. Elle diploma tutuşturup hadi hayata atıl diyoruz. O diplomayla gittiği bütün kapılardan da kovuyoruz. Bu pedagojik olarak da, sosyolojik olarak da, ekonomik olarak da irrasyonel bir durum. Kabul edilemez bir durum aziz dostlarım. Aynı durum Avrupa'da da gözümüze çarpıyor. Avrupa'nın sıçrama noktası lonca. Sanayi devriminin altyapısını kuran lonca sistemi. Ortaçağ Avrupa'sındaki lonca sistemi modern ekonominin temelini attı. Neden? Çünkü bilgi aile içinde saklanmadı. Usta çırak hattı üzerinden bütün ülkeye yayıldı. Ve bu şu sonucu doğurdu. Standartlaşmış kalite, hızlı beceri aktarımı ve rekabetçi üretim. Ve bu model gerçekten doğrudan doğruya başka elbette faktörler de var ama sanayi devrimine atlık oldu ve onu besledi. Yani mesele sadece zanaat değil, bilginin aktarım, kullanım, paylaşım ve dolaşım biçimi. Modern dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesi Almanya modelidir aziz dostlarım. Almanya bugün hala bu işi en doğru yapan ülkelerden birisi. Dual Ausbildung dediğimiz sistem haftanın bir kısmı okul, bir kısmı gerçek iş ortamında geçirerek de tasarlanmış. 15-16 yaşındaki genç üretiyor, maaş kazanıyor, sorumluluk alıyor. 18 yaşında ekonomik bağımsızlığını ele alıyor, meslek sahibi oluyor, psikolojik olarak yetişkin bir birey olarak zaten evden de çıkıyor biliyorsunuz. Şimdi kendimize şu soruyu sormalıyız. Türkiye'de 22 yaşındaki bir üniversite mezunu ile Almanya'da 14-15 yaşındaki bir teknisyen arasında hayat hakimiyeti, mutluluk, huzur, başarı kimde? Almanya'dan daha ileri bir örnek İsviçre'dir. İsviçre'de bu model çok daha ileriye taşınmış durumdadır. Aziz dostlarım, çok böyle imreniriz, özeniriz yaşam tarzlarına, işte doğayı korumalarına, Alp dağlarına, çiçekli böyle şelaleler akan göllerle dolu doğasına. İşte böyle bir ülkede gençlerin yaklaşık %65'i mesleki eğitime gidiyor. üniversiteye gidenler azınlık. Ama ekonomi, gelir dağılımı, kişi başına düşen milli gelir dünyanın zirvesinde. Bu bir tesadüf değil, bir tasarımın sonucu. Akıllı bir tasarımın sonucu. OECD gerçeği bize şunu söylüyor. Herkes üniversiteye giderse sistem çöker. OECD verileri bu konuda çok net. Başarılı ülkelerde mesleki eğitim güçlü, üniversite seçkin. Ne demiştim? Bir ülkede 10 marka ve ekol üniversite yeterli. Çünkü herkesin akademik olması hiç kimsenin gerçek anlamda üretici ve bilgili olmaması anlamına geliyor. Peki Türkiye'nin kırılması? Biz nerede hata yaptık aziz dostlarım? Üniversite eşittir kurtuluş, üniversite eşittir statü, üniversite eşittir olmazsa olmaz mitine inandık ve buna kandık. Ve bütün kaynağımızı 20-25 yıl üniversite putu doğrultusunda harcadık. Sonuç, diplomalı işsizlik, niteliksiz beyaz yaka yığılması, artan mavi yaka açığı, psikolojik tatminsizlik ve erken yaşta çırak olan, iş sahibi olan o başarılı alın terinin peşinde, helal lokmanın peşinde koşan yavruların hor vakir görülerek aşağılanması. Aziz dostlarım, hocam bunca eğitiminiz, okumalarınız, tecrübeniz sonucunda sizce dünyanın bir numaralı ihtiyacı nedir diye sorarsanız şunu söylerim. Kişideki Allah'ın muradını bulmak. Yani fıtratını keşfetmek. Aziz dostlarım, hani nitelikli insan programında 66 parçamızdan bir tanesi neydi? İlk parçamız kaderdi, değil mi? Kaderi yazan Rabbimiz, defteri kalem yazdı, kalem kırıldı, defter dürüldü, iş bitti. Herkesin kendi fıtratını, yani Allah'ın ondaki muradını bulması durumunda ancak kader ilahi anlamda tecelli eder. Tabii ki Allah'ın bir kaderinden öbür kaderine geçmek de söz konusu ama asıl bir numaralı öncelik Allah'ın bizdeki muradını bulmaktır aziz dostlarım. Aramıyoruz ki bulalım. Bir de bulmak istemiyoruz ki bulalım. Dolayısıyla eğitim sistemimiz bu fıtratı bulmak üzerine değil, yani çocuğu Allah'ın ona yüklediği özel yeteneklere, beceriye, kabiliyete, potansiyele göre değil, ailenin üniversite beklentisine göre yönlendirdi, yetiştirdi ve maalesef 25 yılını heba etti. Araştırmalarım şunu gösteriyor. Kabul edilebilir yeni gerçek %10, %90 modelidir. Bunu her zaman söylerim 25 yıldan beri. Bu biraz radikal geliyor. Akademik dostlarımızla tartışırken biraz itiraz edecek gibi oluyorlar ama sonra ikna ediyorum elhamdülillah. Evet, biraz radikal gelebilir ama doğru. Bir ülkede %10 akademik, Ar-Ge bilim ama %90 ustalık, teknik beceri, çıraklık ve üretim. Bu gerçekten bir geri kalmışlık değil, bu ileri toplumların ortak matematiğidir. Bu arada bir ara bilgi olarak Türkiye'deki MESEM etkisinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz mesleki eğitim merkezleri var, MESEM adını verdiğimiz. Bu MESEM'den aldığımız verilere göre son dönemde istihdama katılım ciddi şekilde arttı. Gençlerin işsiz kalma oranı düştü ve iş dünyası daha hızlı insan bulmaya başladı. Bu yeteri kadar anlamına gelmesin. Hala açığımız büyük. Bu bize şunu gösteriyor. Sistem doğru kurulursa toplum hızla toparlanır. Ama mesleki eğitim merkezi tarafında bu böyle olurken öte taraftan da üniversite mezunları arasındaki işsizlik hızla artıyor. İşin psikolojik boyutunda size mutluluk nereden gelir diye bir soru sorsam, insan mutluluğu 3 şeyden geliyor. İnsandaki yetkinlik hissi, ben bu konuda yetkinim, tecrübeliyim, başarabilirim, yeterliyim. 2, üretme duygusu, bu yetkinliğimle şöyle bir şey üretebilirim. Ve 3, bu ürettiğiyle, yaptığıyla hayata etki edebilme. Ben etkisiz bir eleman değilim, etkili bir insanım. Bugün üniversite mezunu ama işsiz bir genç, bu 3 duyguyu da yaşamıyor. Ama bir çırak, bir kalfa ya da bir usta üretiyor, değer görüyor, kazanıyor ve kendi içsel tatminini artırıyor. Sizce hangisi daha sağlıklı? Bu açıdan ailelere acizane tavsiyem, illa üniversite diye üstelemeyi Allah rızası için bırakın. Asıl sormanız gereken çocuğum neye yatkın, çocuğumda Allah'ın muradı ne, bu çocuğu niye yatmış diye sormanız olacaktır. Allah rızası için biraz düşünerek cevaplar mısınız hatırım için? Midemiz ağrıdığında nane kaynatıyoruz. Sesimiz kısıldığında ıhlamur içiyoruz. Ada çayı gargarası yapıyoruz. Nane ya, elbette başka faydalı var. Ama bir ot değil mi? Bir ot parçasına Rabbim muradını nakşetmiş. Naneyi yaratmakta Rabbimizin bir muradı var. Doğru mu aziz dostlarım? Peki bir ot parçasına ondaki muradı tecelli etsin diye şifasını, kokusunu, rayihasını, tadını, etkisini ekleyen Rabbim, eşrif-i mahlukat olarak yarattığı, yeryüzünde halife kıldığı ve kendi ruhundan üflediği insana ondaki muradını eklememiş, onda bir muradı olmamış olabilir mi? Nasıl ki hayvanlar aleminde her hayvanın bir özel vazifesi var, nasıl ki bitkiler aleminde her nebatatın çok özel bir görevi var, insanın da elbette ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah'a kulluktur. Ama Allah'a kulluğumuzu insanların sadre şifa bir derdini çözmekle alakalı, bir araya merhem olmakla alakalı, bir derde şifa olmakla alakalı kullanmaklığımız gerekiyor. Çünkü insan sosyal bir varlık olarak annesine, babasına, akrabasına, komşusuna, çevresine, insanlık alemine iyilik yapmakla emrolunan bir insan. Dolayısıyla ibadeti Allah'a ama muamelatı kullara ve o muamelatla baki kalan kubbede hoş bir seda bırakarak Allah'ın rızasını kazanma yarışında. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amele. O ki ölümü ve hayatı yaratmak suretiyle hangimizin daha iyi işler yaptığı belli olsun diye bizi sınamakta. Dolayısıyla Müslüman insan Allah'ın kendisindeki muradını bularak, fıtratını bularak, beyhude üniversite peşinde koşmayı bırakarak, potansiyelini, fıtratını, şakiresini, meşrebini, mizacını keşfedip, Allah'ım beni bunun için yaratmışsın ve ben bu işte çok iyi olacağım diyerek o konuda çabalayıp topluma bir katkı sunmak zorunda. Bu açıdan sistemimizin, eğitim sistemimizin mesleki eğitimi daha prestijli hale getirecek bir tarza dönüşmesi lazım. İlkokuldan itibaren yüksek ihtisas ilköğretim okullarını kurması lazım ki bunu ayrı bir program olarak işleyeceğim aziz dostlarım. Kurtuluşumuz inanın burada. Yüksek ihtisas ilköğretim okulları. İlkokuldan başlayan bir ahilik sistemine benzer mesleki ve sanat yönlendirmesi yapamazsak heyhat. Ve usta çırak sistemini yeniden kuracak bir sistem oluşturması lazım. Bugünkü eğitim sistemine baktığımız zaman gönlünüze soruyorum bu soruyu. Etki altında kalmadan cevaplayın. Osmanlı'yı bırakalım ya. 30-40 yıl önce bir usta çırak arasındaki o manevi iletişim, o saygı, o kibarlık, o emrine uyma şu anda öğrencilerle öğretmenler arasında var mı? Hiç sanmam. Ve iş dünyasının da tabii bu arada devlet böyle bir sistem kurarken, aileler çocuklarının fıtratını keşfederken İş dünyasının da buna karşın bir şeyler yapması şart. İş dünyasının eğitimle alakalı, mesleki eğitimle alakalı, hani hep üniversite sanayi işbirliği denir ama ilkokul sanayi işbirliğine ihtiyacımız var. Kendi ustasını, kendi yetiştireceği mesleki hizmet içi eğitimlere ihtiyacı var. Aziz dostlarım, şunu net olarak söyleyerek bitireyim. Bir toplumun gücü üniversite mezunu sayısıyla değil, işini iyi yapan, kaliteli yapan, nitelikli yapan, becerikli insan sayısıyla ölçülür. Ve şu anki en büyük riskimiz maalesef üniversite peşinde heba olan bir hayat. Bütün kaynağı üniversite peşinde harcamak. Bu anlattıklarımı üniversiteyi küçümsemek gibi algılarsak yanlış olur. Üniversite gerekli ama bir toplumda hangi ülke olursa olsun 10 marka ve ekol üniversite, yani toplumun %10'unun gittiği, %90'ının sanayide, çıraklıkta, mesleki eğitimde, teknik beceride, tarımda, hayvancılıkta, ormancılıkta ilerlediği bir yaşam tarzı. Eğer bunu yaparsak bu bir eğitim reformu değil, aynı zamanda bir medeniyet tasarımı olacak. Bir medeniyet inşası olacak, bir medeniyet hareketi olacak. Eğer bunu yaparsak çocuklarımızı 15-20 yıl bir sınıfta üst üste yığdığımız, akran zorbalığına maruz bıraktığımız, üstelik çok kaliteli bir eğitim de vermediğimiz bir sisteme mahkum edip otur beni dinle zorlamasına maruz bırakmış olacağız. Eğitimin dünya tarihi boyunca doğada olduğunu, dağda, kırda, bayırda, ormanda yaşayarak bir öğrenme olduğunu, keşfederek merakı artıran bir öğrenme olduğunu da size hatırlatmak isterim. Aziz dostlarım, gelecek hafta anne babaların çocuklarını bir üniversite hayali ya da arzusu peşinde zorladıkları, bütün kaynaklarını bu konuda sefer ettikleri ve bunun da bu eğitim hayatında yaşadığımız problemleri doğurmasıyla alakalı son bölümü sizlere arz edip birinci maddeyi bitirmiş olacağım. Bu haftalık bu kadar diyelim. Bu duygularla hepinizi Rabbi Celle'ye emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.